Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcıları Murat Baran ve Arzu Yaman. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Kumandada Ayhan Taşçı ve ben Tülin Bilen 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda program danışmanımız Hakkı Kurban ve program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Kurban, sizinle başlayalım. Siyaset Aralık ayına oldukça yoğun bir gündemle girdi. Bu hafta milletvekillerinin ajandasında neler var? Sizi dinliyoruz.
Evet, tabii ki yerel seçimlere artık 4 aylık bir süre kaldı Tülin. Dolayısıyla milletvekillerinin öncelikli gündem maddelerinden biri yerel seçimler. Siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'de G20 zirvesine katılmıştı. Hemen ardından Paraguay ve Venezuela'ya ziyarette bulundu. O ziyaretler tamamlandı ve AK Parti'de yarın il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar esnasında şüphesiz adaylık süreçleri de gündemde olacak. Bugüne kadar 60 ilde adaylarını açıkladı AK Parti. Bunlar arasında Ankara'da Sayın Mehmet Özhaseki, İzmir'de Sayın Niyaz Zeybekçi ki bunlar daha önce bakanlık yapmış isimler aday gösterilmişti. İstanbul'un da aralarında olduğu 21 ilde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Tabii adaylar belirlenirken bir taraftan da işbirliği süreçleri de devam ediyor. Çünkü AK Parti ile MHP arasında özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçiş aşamasında Cumhur İttifakı devreye girmişti. Bu ittifakın yerel seçimlerde de farklı bir işbirliği şeklinde devamı gündemde. Buna ilişkin görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi de söz konusu olacak. Bunun yanı sıra muhalefette de aynı şekilde aday belirleme çalışmalarının bir taraftan devam ederken diğer taraftan orada da CHP ile İYİ Parti arasında bir ittifak görüşmesinin, daha doğrusu İşbirliği sürecinin işletilmeye çalışıldığını biliyoruz. Saadet Partisi'nin de bu işbirliğine katılması gündemdeydi. Ancak Sayın Temel Karamollaoğlu bu süreçte olmayacaklarını ifade etmişti. Şüphesiz siyasette 24 saat bile uzun bir süre. Bu değişir mi değişmez mi? Önümüzdeki günlerdeki değerlendirmelerle ortaya çıkacak. Rutin gündeme baktığımızda da hakikaten meclisin gündemi yoğun. Genel kurulda abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması hakkında bir düzenleme var. Dün görüşmeleri başlamıştı. Bugün de devam ediyor genel kurulda. Teklife göre takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde bir sistem kuruluyor. Merkezi takip sistemi. Böylece abonelik alacaklarına ilişkin takipler elektronik ortamda başlatılarak yürütülmüş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da önemli bir torba düzenlemesi var. Pek çok alanda değişiklikler getiren bir düzenleme. Bunun altını çizelim. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması yasal dayanağa kavuşturuluyor. Özellikle son dönemde Türkiye'nin ekonomisine dönük yurt dışı kaynaklı bazı saldırıların olduğunu biliyoruz. Bunların da önüne geçmek anlamında hakikaten önemli bir düzenleme. Bunun yanı sıra yaşlılık aylıklarının 1000 liranın altında olmaması önemli başlıklardan biri bu torba düzenlemenin içerisinde. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler yine bu teklifin içerisinde yer alacak. KİT komisyonunda da TOKİ ve Vakıf İnşaat'ın hesapları değerlendiriliyor bugün.
Yoğun bir ajandadan bahsettin.
Kesinlikle.
Sayın Kaynarca, size gelecek olursak öncelikle yoğun programınızda bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz size. Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Bu özel günde düşüncelerinizi alabilir miyiz ilk önce?
Teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü 5 Aralık ama Türkiye için de çok özel bir gün. Neden? Çünkü tam 84 yıl önce bugün Türk kadınına seçme seçilme hakkının verildiği gün aynı zamanda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını bu hakkı Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinden çok önce kazanmış oldu. Bu çok değerli bir ivme aslında. Aralarında İsviçre'nin olduğu, Fransa'nın olduğu, birçok hatta İskandinav ülkelerinden birçoğunun olduğu ülkelerin hiçbirinde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmamışken Türk kadını bu hakkı daha 1934'lerde almış oldu. İşte 5 Aralık bunun 84. yıl dönümünü içeriyor. Aslında birkaç veri sunmak isterim bununla ilgili. 2002 yılına kadar, 1934'ten 2002 yılına kadar ki zaman diliminde kadın parlamenter sayısı oranı sadece 2.4 ortalama. Hı hı. Yani bazı dönemlerde bu %10'lara çıkmış, bazı dönemlerde 0.5 olmuş, %2 olmuş ama ortalaması bu kadar yıl içerisinde sadece 2.6'larda kalmış. 2002 yılında AK Parti iktidarı döneminde ilk başladığımızda bu oran 4.6'ydı ama bugün parlamentoda kadın temsil oranı %17.3'e kadar çıktı. Yani 104 kadın parlamenterin olduğu mecliste iktidar partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 53 kadın milletvekiliyle temsil ediliyor olması bence çok değerli bir süreç. Hı hı. Yeterli mi? Elbette değil. Dünyada bu eşik %23'lerde, yani ortalamaya vurulduğunda %23'lerde. Kota uygulamalarının olduğu Avrupa ülkeleriyle de kıyaslandığında, bu Avrupa ülkelerinin olduğu bölümde ise %30-33 gibi oranlarda. Biz az önce ifade ettiğim 34'ten 2002'ye kadar ortalamasının %2'lerde kalan bir süreçten %17.3'lere gelmek aslında her alanda güçlü olması gereken kadının siyasal katılımdaki oranını ve başarısını gösteriyor. Bu çok değerli ama yeterli değil. Çalışmak lazım. 2019 bunun için yeni bir fırsat. Çünkü seçim sadece parlamento için değil, yerelde seçim en az genel seçim kadar değerli. Çünkü demokrasi yerelde başlar. Bölge gücü, yerel temsilde kadının varlığı, burada birey olarak gücü, aile olarak desteği ve toplumsal katkısı çok daha değerli olacaktır. O yüzden muhtar seçimi dahil, belediye meclis üyesi seçimleri dahil ve özellikle belediye başkanı, il genel meclis üyeleri gibi yerel parlamentolardaki kadın temsil oranında çok değerli buluyoruz, önemli buluyoruz. Ama Türkiye ortalamasında bu parlamentodaki kadar iç açıcı değil. Yani henüz %17, %20 gibi rakamları bulmuş değiliz. İnşallah 2019 tüm siyasi partilerin de duyarlılığıyla ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konudaki kıymetli çalışmalarıyla iyi bir noktaya gelecek. Kadın hareketi konusunda da AK Parti'nin çok değerli bir başlığı var. Dünyanın en büyük sivil toplum, yani üye olarak en değerli sivil toplum kuruluşuna sahip. Nasıl? AK Parti'de kadın kolları teşkilatları var ve kadın kollarına üyelik çalışmaları var. Üye sayısı 6 milyonları bulduğunu düşündüğünüzde dünyanın en büyük STK üyesi, en fazla olan STK'sı ve bugüne özel 5 Aralık bugün seçme seçilme hakkının Türk kadınına verildiğinin yıl dönümü ve hanımefendinin katılımıyla saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde bugün parlamentoda hem belediye başkanı hem milletvekillerimiz tüm katılımcılarla bir organizasyonda olacak. Çünkü bunu işaret etmek, toplumda bir farkındalık oluşturmak, kadını birey olarak güçlü kılacak ama aileden yatsımadan toplumsal o gücü sağlayacak bir ivme lazım. Yani sadece siyasette değil, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle siyasette özne olan kadının her alanda güçlü olmasını sağlayacak başlıklar çok önemli diye düşünüyorum.
Evet, şöyle bir geçmişe baktığımızda efendim 1934 yılında Atatürk'ün girişimiyle böyle bir karar alınıyor ve kadınlara seçme seçilme hakkı veriliyor. Tabii şöyle bir geçmişe baktığımızda örneğin Fransa'da 1944'te kadınlara bu hak tanınmış. Yani geç. 10 yıl sonra. Evet, aynı şekilde evet. Gelişmiş demokrasilere baktığımızda İtalya'da 1945'te, Belçika'da 1960'da, İsviçre'deki bugün hani Avrupa'nın en üst düzey medeniyetine sahip ülkelerinden biri olarak gösterilir. 1971 yılında bu hakka kavuşmuş kadınlar seçme ve seçilme hakkına. Hani bu açıdan baktığımızda aslında uzun da sayılabilecek bir dönem, evet, Türkiye, evet, için. Geldiğimiz noktayı değerlendirdiğinizde bu süreçte o beklenen ilerleme ne ölçüde sağlanabildi sizce?
İşte oranları o yüzden verdim. Dikkatinizi çekmek istedim. İşte 2.6'lardan 4.6 ama sürekli tüm partilerin de duyarlılığıyla bu %17'lere kadar ulaşıyor. Yani dünya ortalaması olan eşik %23'ü yakaladığımızı gösteriyor parlamenter olarak. Ama bu sadece Cumhuriyet dönemine ait bir mücadele de değil. Aslında evet. Osmanlı da bizim ecdadımızda da tarihi köklerimizde de kadın hep var. Kadın Kurtuluş Savaşı'nda var. Yani Fatma Bacıların olduğu, Halide Ediplerin olduğu. Yani hep güçlü aslında. Osmanlı kültüründe de hatta daha toplumun ilk bütün ecdadımızda değerlere baktığımızda kadının birey olarak gücünü, ailedeki rollerini görüp irdeleyebiliyoruz. Hep var. Yani o mücadeleyi sadece 80 yıllık bir başlangıç diye de görmemek şüphesiz lazım. Elbette ifade ettiğiniz Fransa, İsviçre, İskandinav ülkeleri hepsinden önce Türkiye'de bunun, Türk kadına bu hakkı verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde o parlamentoda sağlanmıştır ve bu çok değerlidir. Şimdi bunun üzerine katabilecek çalışmalar lazım. Hı hı. Nitelik çok önemli. Yani sırf cinsiyet bazlı bakmadan ehliyet ve liyakata da bakıyor olmak, sadakata bakıyor olmak ve en önemlisi hangi görev tanımında olursa olsun adaletli bir yönetici olabilmek çok çok değerli. Hı hı. Yani biraz toplumsal cinsiyet faktörlerini de düşünerek çalışmaları değerlendirebiliriz.
Sayın Kaynarcı, peki kadın parlamenterler yasama çalışmalarına ne ölçüde yön verebiliyorlar?
Aslında branşlarına göre komisyonlarda dağılım var. Mimar bir parlamenter mevkidaşımız işte onunla ilgili komisyonda olabiliyor. Hukukçu olan mevkidaşlarımız Adalet Komisyonu'nda, Anayasa Komisyonu'nda olabiliyor. Ben iletişimci bir parlamenterim. Yine Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev ve sorumluluk alıyorken bir taraftan da uluslararası KEPA adında farklı bir programda yer alıyoruz. Yine birçok temsil anlamında komisyon başkanı olan değerli parlamenterlerimiz var. Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde olup parlamenter sıfatı taşıyan çok değerli kadın vekillerimiz var. Dolayısıyla katkıyı birlikte bir güç olmanın da örnekleri var. Mesela biz İstanbul Sözleşmesi adı verilen kadın hakları ile ilgili çok değerli bir Avrupa Konseyi sözleşmesini, yani uluslararası bir sözleşmeyi bütün kadınlar ortak imzayla tüm partilerden, hı hı, çıkartabildik. Bu sözleşmeyi birçok ülke farklı başlıklarla imzalıyorken, çekince koyuyorken, Türkiye hiçbir çekince koymadan 6284 sayılı kanunu aileyle ilgili, kadınla ilgili hem şiddeti hem birçok başlığı yasal düzenlemelerde yer alan bu yasal düzenlemeyi ortak imzayla, yani bütün partiler, bütün parlamenterler imza koydu. Yani kadın parlamenterlerin ortak hareket ettiği çalışmalar olabiliyor. Benim komisyon başkanı olduğum, alt komisyon başkanı olduğum yurt dışı Türklerdeki kadınlarımızın çalışmalarıyla ilgili olan komisyon raporu mesela muhalefet şerri olmadan ortak imzayla çıktı. Yani arzu edilirse ortak akılla, ortak bir çalışmayla çok güzel imza atmayı başardığımız, ivme kazanan etkinlikler olabiliyor parlamenter çalışmaları. Ortak imza atabiliyoruz.
Tabii o farkı biz meclis çalışmalarını izlerken bizzat yaşıyoruz. Çünkü kadın sayısının az olduğu parlamentoda çok daha fazla kavganın olduğunu, küfürlerin havada uçuştuğu dönemleri de hatırlıyoruz. Geçmişten parlamento muhabirliği yaparken tabii artık günümüzde kadın sayısının artmasının bu yönden de olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarda hakikaten seviyenin biraz daha
daha üst, saygın, evet, daha kadın aynı zamanda anne demek. Belki o merhameti, belki o sağduyuyu, daha böyle adaleti, hoşgörüyü, belki naifliği, hepsini katmış diyebilirim. Size de haksızlık etmiş olmayalım. Aynı sıfatlarda çok değerli beyefendi vekillerimizle de güzel çalışmalar rica etmeye çalışıyoruz.
Kesinlikle. Tabii efendim, böyle bir dönemde önemli bir de organizasyon gerçekleştirdiniz. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak Mardin'de bir toplantı yapıldı. Siyasette kadın konulu hakikaten önemli bir organizasyondu ve bir kısmı basına kapalıydı ama tabii orada yapılan değerlendirmeleri biz de nispeten öğrenme şansına sahip olduk. Oraya baktığınızda Mardin'in seçilmiş olması bir detaydı. Orada yapılan değerlendirmeler ayrı bir detaydı. Zirve nasıl geçti? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Onu da soralım size.
Mardin'de yapılan çalıştay, kadında siyaset çalıştayı bizim Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, kısa adıyla KEFEK Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler UN Women'la, kadın birimiyle Birleşmiş Milletler'in ortak icra ettiği bir projenin, projeye bağlı bir çalışmanın devamıydı. Bu projede siyasal katılım ve kadınların siyasetteki varlığı, bunun sayısının artmaya yönelik çok değerli bir çalışma. Son 2 yıldı, 3. yıl Aralık itibariyle, bu ayın sonu itibariyle projeyi tamamlamış oluyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz bu projenin kapsamı içerisindeki bir çalıştaydı. Yine bu çalıştay kapsamında birçok 7 bölgede kalkınma ajanslarının var olduğu Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde çalışmalar da yaptık. Yani Mardin dışında Bursa bunlardan biriydi, İstanbul bunlardan biriydi, Balıkesir gibi, Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Ege bölgesinde yine Adana, yine Mardin'de de bir önce bir çalışmamız gerçekleşmişti. Yani bu bölgelerde kadın profili, kamuda çalışan, valilik bünyesinde, oradaki belediye çalışmalarında ne tür projeler o illerde yapılıyor? Bu yapılan illerdeki çalışmada kadın faktörü, kadın projeleriyle ilgili ne aşamaya gelindi? Bunları tahlil eden çalışmalardı. Bu kez Mardin'deki ise, çalıştay ise tüm siyasi partilerden katılımla, yani 4 partinin tüm vekil temsilcileri vardı. Erkek vekillerimiz de vardı, sadece kadın değil. Ayrıca komisyonumuzun 26 üyesi içerisinde vekillerimiz sadece kadın değil, erkek vekillerimizin de katıldığı bir komisyon bu. Adı üstünde fırsat eşitliği. Yani belki de bir beyefendinin fırsatı kadınlara daha çok sunulup şikayet edip o fırsattan faydalanmayı arzu edeceği başka bir ortam olursa eğer Türkiye'de, şu anda ne yazık ki kadınlar avantaj itibariyle dezavantajlı durumda. Bu şekilde bir çalışma oldu. Herkes katkısını sunabildi, görüşlerini ifade edebildi. Türkiye'nin her noktasından temsilen parlamenter olduğu için bölgelerdeki farklılıklar o çalıştayda masaya yatırılabilmiş oldu. Ama bir ara başlık yaparsak, aslında ikinci bölümünde değerli başlıklardan biri SEDAV ve İstanbul Sözleşmesi gibi iki uluslararası, Türkiye'nin taraf olduğu iki uluslararası sözleşmenin temsilcilerinin orada var olması. SEDAV'dan bir yönetici, Grevio adına rapor yazan Profesör Feride Acar'ın da yer aldığı konuşmalarla Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerde bugün geldiği nokta, taraf olduğu bu çalışmalar içerisinde iktidar partisinin kadın hakları konusundaki duyarlılığı, kadın hakları konusunda getirdiği çalışmalardı. Onları masaya yatırma fırsatı bulduk. Artıları oldu, eleştiriler oldu. Buna karşılık çok değerli katkı ve görüşler oldu. Ben faydalı olacağına yürekten inanıyorum ama her şeyden önce kadınlarla ilgili eğitim, istihdam, iş gücüne katılımla ilgili neler yapıldı bugüne kadar? Belki o fotoğrafı da görme şansımız olur.
Evet, onu da değerlendirecek olursak, şimdi AK Parti önemli adımlar attı hükümetleri süresince. 2012 yılında pozitif ayrımcılık ilkesi örneğin anayasaya girdi. Bu da çok önemli adımlardan biriydi. Doğum yapan kadınlarla ilgili alınan bazı kararlar var. Bunlar ne ölçüde hayata geçirilebildi? Toplumsal yansımasına baktığınızda neler görüyorsunuz?
Aslında teşvikler, alınan önlemler ve değiştirilen mevzuatlar var. Mesela Medeni Kanun'da, Türk Ceza Kanun'da, istihdam nedeniyle iş kanununda, hatta taçlandıran anayasa değişikliğiyle pozitif ayrımcılık için. İşte bütün bu düzenlemelerin yanı sıra 2008-2009 yıllarında Başbakanlık genelgesiyle kadın istihdamını artıracak teşvikler verildi. Bunların amacı şu, yani kadın hakları dediğinizde tek bir kurumu, tek bir kişiyi, tek bir yapıyı ilgilendiren bir başlık yok. İşin psikolojik, sosyolojik, eğitim, medya boyutu, her anlamda bakmanız lazım. Peki mesela eğitimde kampanyalar düzenlendi. Hanımefendinin öncülüğünde eğitim, kız çocuklarının okumasına yönelik teşvikler. Bunu para katkısıyla da oldu. Nedir o? Mesela okuyamayacak kız çocuklarına bugün erkek evlatlarımıza nazaran hani imkanı yok ise aylık ödemelerin verildiği bir şey. O ne diyoruz? Orada mesela özellikle altını çiziyorum. Hem sağlık hem eğitimde şartlı desteklerin verildiği, kaynakların verildiği devlet tarafından. İşte bu sağlıkta da eğitimde de kadınların belli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Mesela ilkokul düzeyinde %90'ları erkekle eşit noktaya gelen ivmeyi yakaladı artık ilkokulda. Yani 2 milyon okumayan, okuma yazma bilmeyen kadın var dediğinde 70-80 yaşında, 90 yaşındaki teyzeleri kastediyor. Evet. Aslında bugün işte kürsüde, meclis kürsüsünde muhalefetten arkadaşlar 2 milyon o yaşlı teyzelerimizin artık okuma ihtiyacının, okuma yazma oranı, bunlara dikkat çekeceği yerinde. Yani %99'lara ulaşmış ilk öğretim düzeyindeki başarıyı görmeyi tercih etmeleri, %10, %12, %13'lerde olan üniversite düzeyindeki okuma oranlarının %47'lere dayandığını görmeyi ya da öğretmen olarak %52'nin, hukukçu, savcı, hakim olarak %52'lerde çalışan kadın oranlarının nasıl da arttığını, özellikle sağlıkta, özellikle eğitimde verilen bu teşviklerin aslında nasıl da kadını fırsat sunduğunuzda, ona doğru tercihler, teşvikler aktardığınızda, yani şartları eşitlediğinizde neleri başarabileceğinin çok değerli örnekleri var. Mesela sağlıkta Türkiye diplerdeydi, bebek ölümleri, anne ölümleri. Ama şimdi Birleşmiş Milletler aynı kurum, sizi bunu nasıl başardınız? Gelin diğer ülkelere de bu konuda briefing verin diye bizim bakanımız, Türkiye'nin bir bakanı gitti. O konuda Dünya Sağlık Örgütü'nde açıklamalar yaptı. Yani bebek ölüm oranları çok çok azaldı. Anne oranı ama nasıl? İşte kontrol, teşvikler, anne bakımı, bebekle ilgili hassasiyetler vesaire. Yani ciddi oranda sağlıklı ve doğru adımlar attığınızda, bu işi politize etmeden, siyasal bir malzeme yapmadan, kadın haklarını bir evde birey olarak düşünüp de, insan haklarından farklı değil kadın hakları. Hı hı. Kadın hakları dediğinde hakları var, sorumlulukları var. Ama bir taraftan da sorumlulukları var. Yani ikisini dengede tutacak bir irade çok çok önemli. Ben AK Parti hükümetleri döneminde bunun başarıldığına inanıyorum. Oranlar çok önemli. Cumhurbaşkanımızın kadın siyasetin öznesi derken sadece bir alanda değil, her alanda kadın güçlü olmalı derken, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans derken, İstanbul Sözleşmesi de bununla ilgilidir. Ülkeler devlete, hükümete maddi bir yük getirir diye çekince koydu Avrupa'daki ülkeler, ama Türkiye çekince koymadı. Yani şiddet varsa, ölüm varsa, bir kadına haksızlık varsa, belki bebeği, belki ailesiyle, işte orada çekince olmaz. Orada çekincesiz İstanbul Sözleşmesi'ni sonuna kadar kanunlaştıran ilk ülke olarak da imzasını atmış oldu ve bu çok değerli. Hı hı.
Çalıştay'da öne çıkan başlıklardan biri kadına yönelik şiddet, başta olmak üzere aile içi şiddeti. Son dönemde bu konularda önemli düzenlemeler uygulamaya konuldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi Çalıştay'da buna ilişkin ne tür tespitler yapıldı? Düzenlemeler sorunun aşılmasına ne ölçüde katkı sağlamıştır?
Evet, aslında herkes hemfikir. Yani buraya farklı siyasi görüşten biri de bu koltuğa oturmuş olsa diyecek ki Türkiye Avrupa dahil dünyada en iyi mevzuata sahip ülkedir. Yani kanunlar itibariyle kadın lehine, sadece kadın hakları lehine fırsat eşitliği sunacak bütün imkanlar ve şiddetle ilgili sıfır tolerans, asla affetmeyeceği noktada hazırlanan yasal düzenlemeler mevzuat itibariyle Türkiye en iyi noktada. Buna kimse aksini iddia edemez, etmez. Önceden şönimler yoktu ama artık şiddet önleme ve izleme merkezleri adını taşıyan şönimler Türkiye'nin bir iki noktasında pilot başlamıştı ama bugün 76 ilde var. 5-6 eksik var, bunlar tamamlanabilir. Eskiden konuk evleriyle ilgili şiddet gören kadınların bakımı, orada kalabilecek, hani güvenliği için olabilecek çok azdı ama düzenlenen yasal düzenlemelerle yerel yönetimlere de sorumluluk vererek bunlarla ilgili de çalışmalar yapıldı. Çalıştay'da bu masaya oturulduğu zaman karşınıza uygulamaya yönelik eksikler çıkıyor. Birçok başlık var. Yani şiddet gördüğünde ilk gittiği merci, polisi, adliyesi, sağlık hastanesi, buna benzer bütün bu kamu kurumları ya da kadının başladığı noktadan haklarını bulabileceği, haksızlığa uğradığı, şiddete uğradığı noktada adım atmaya başladığı alanlardaki zihniyet dönüşümü gerçekleştirilecek noktada karşınıza eksikler çıkmaya başlıyor. Bu bazen adli mercilerde de oluyor. Yani aslında kanun onu tanımlamış, kanun çerçeveyi belirlemiş ama her vakada farklı ayrıntılar var. Dolayısıyla buna kimin karar vermesi lazım? Aile hakiminin karar vermesi lazım. Mesela şiddet uygulayan erkeği bir hafta da uzaklaştırabilir, 6 ay da uzaklaştırabilir. Ama uygulama örneklerinde gördük ki bir hakim bütün vakalara 6 ay uzaklaştırma veriyor. Ha, o zaman bunun da eksileri var. Bunun da farklı bakış açılarıyla yapılmış bu adımların başka yansımaları aileye var. Bunu da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla uygulamadan kaynaklı eksiklerin tamamlanması ya da izlenmesi gerekliliği o masada ortaya çıktı ve biz bunu yaptık. Komisyon Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Canan Kalsın Hanımefendi'nin başkanlığında iki ayrı alt komisyon kurduk. Bunlardan biri 6284'ü de kapsayan İstanbul Sözleşmesi, yani az önce ifade ettiğiniz kadına yönelik şiddetle ilgili ayrıntılı bir yasal düzenleme olan İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl uygulandığına yönelik parlamentoda artık 10 kişiden oluşan bir alt komisyon var. KEFEK bünyesinde, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde. İkincisi de SİTEM adını taşıyor. O da işte bilim, matematik, fen gibi mühendislik alanlarındaki kız çocukları başta olmak üzere yetişmiş beyinlerin buraya yönlendirilmesiyle ilgili yasal düzenleme. Yani bununla ilgili ne durumdayız? Bunu çalışacağımız bir alt komisyon. Dünyada örnekleri var. Örneğin Amerika'da bunu devletin başkanının eşi düzeyinde inceliyor. Yani diyor ki üniversiteye girmiş ilk 1000 öğrenci, en başarılı 1000 öğrenci mühendislik dallarını, bilimi, teknolojiyi, matematiği, fiziği mi seçiyor? Yoksa hizmet birimleri, branşlarını, işte hukuk, sosyoloji, tıp gibi farklı alanlara mı yönlendiriyor? Bir ülkenin üretebilmesi, gelişebilmesi ekonomisiyle doğru orantılı. Bir ülkenin ferah düzeye ulaşabilmesi, ekonomide saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o ilk 10 büyük ülke içerisinde yer alabilmemiz hem kadının hem erkeğin üretimdeki varlığıyla doğru orantılı. Yani ben Türkiye'de kadın hakları başlığında mevzuat eksikliği olduğunu artık düşünmüyorum. Ve buna ortak bir akılla tüm partilerden değerli vekiller de bu şekliyle ifade ettiklerinin örneklerini gördük. Ama uygulamayla ilgili karşımıza çıkan artı ve eksileri çok iyi değerlendirip yeniden masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitimler vardı. Din adamlarına, emniyet teşkilatına, askeriye, hukuk camiasına, işte adli mercilere vesaire. Bu eğitimlerin tekrar etmesi gerekçiliği. Ulaşılabilirlik olarak işte 7-24 saat şiddet gören bir hanımefendinin başvurabileceği bir nokta gibi artırılacak ve yeniden düzenlenecek başlıklar var. Bunları da yapacak irade hem parlamentoda hem iktidar partisi olarak çalışmalarımızın önemli başlıklarından biri.
Evet, şönümlerden bahsettiniz. Şöyle bir rakamlara baktım ben de. Evet. 2017-2018 yıllarında toplam 73 bin kadın buralardan yararlanmış. Hakikaten altyapı anlamında da bunların sayısının artması, 76 ile ulaşması son derece önemli. Kısa süre içerisinde de 81 ile taşınması da planlanıyor. Böyle bir çalışma var. Tabii bunun ötesinde efendim şimdi sayın kadınlarımız hayatın her alanına dokunuyor. Yani her sektörde belki söz sahibi oluyorlar. Belli noktalara geliyorlar ama sayıca az. Yurt dışındaki kadınlarla ilgili bir komisyondan bahsettiniz. Siz o alt komisyonun başkanlığını da yaptınız. Orada yaşanan sıkıntıları da araştırdınız.
Evet, alt komisyon.
Evet, o komisyon çalışmaları sırasında nelerle karşılaştınız? Hani bugün yurt dışındaki vatandaşlarımız da kulak veriyorlar size. Oradaki tespitlerinize de bakacak olursak neler vardı?
O da çok değerli, bir buçuk yıl kadar zaman diliminde hazırlanan bir rapordu. Rapor hazırlığı esnasında da çıkan yasal düzenlemeler oldu. Evet. Hayatlarını kolaylaştıran, mesela bunlardan en değerlerinden biri tanıma tenfizle ilgili. Mesela yurt dışında boşanıyor ama Türkiye mahkemeleri bunu tanımıyor. Yeniden dava açması gerekiyordu. Ama biz o düzenlemede rapora da bunu dert etmiştik ve ilgili bakanlıklarımız, bu konuda kıymetli bakanlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Adalet Bakanlığı. Bu yasal düzenleme çıktı. Geçen yıl itibariyle Şubat ayında yürürlüğe girdi. Hı hı. Yönetmelikleri de çıktı. Ne oldu? Bu sayede 10 binden fazla dava otomatikman düşmüş oldu. Yani orada çocuk velayetiyle ilgili olsun ama tabii eşler birbiriyle anlaştıysa, anlaşmıyorsa herhangi bir nedenle yeniden mahkeme açılabilir. Hı hı. Ama karşılıklı anlaşmayla yurt dışında, Avrupa'da herhangi bir yerde bir boşanma ya da farklı bir itilaf oluştu, gerçekleşti, o mahkemenin burada tanınmasıyla ilgili. Evet. Böylece dosya yükü ortadan kalkıyor. Tabii yurt dışında 6 milyondan fazla vatandaşımız yaşıyor. Bu 6,5 milyonun yaklaşık 3,5 milyonu, 4 milyona yakını da Batı Avrupa ülkelerinde, Almanya'nın da içinde olduğu, en çok da Almanya'da, Belçika, Fransa, Hollanda bunu takip ediyor. Orada artık birinci neslin geldiği, karşılaştığı problemlerle ikinci neslin çok farklı. Şimdi artık 3 ve 4 var. Orada doğmuş, orada büyümüş. Yani kültürler birbiriyle entegre olmuş veya yabancı eş olan var. Türkiye'den oraya, onlar o kelimeyi çok sevmiyor, ithal damat, ithal gelin gibi, orada karşılaşılan farklı sıkıntılar var. Tabii bunlar eğitimle çözülecek başlıklar. Oradaki uluslararası da bizim kendi kurumlarımızın ortak koordinasyonuyla çözülecek başlıklar var. Yine bu çalışma esnasında gerçekleşen hükümetimizin çok değerli bir kararlarından biri. Aile Bakanlığımızın da artık orada temsilcileri var. Özellikle evet. Köln'de gittik, yerinde, hı hı, gördük, Düsseldorf. Yani en çok fazla vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde temsilcilerimizin olması, Aile Bakanlığı ile ilgili kadın başlığında, çocuk başlığında, yaşlı ya da engelliler gibi pozitif ayrımcılık gerektiren tüm etki odaklarını artık yurt dışında da gidip devletimiz buradaki hakların aynısını orada da faydalanabileceğini, o haklardan faydalanabileceğini öngören yasal düzenlemeleri de biliyorsunuz gerçekleştirdi. O yüzden bu çalışma çok değerliydi. Sonuçlar itibariyle çok değerli başlıklar oluştu. Tanıma tenfizde ifade ettiğim gibi 10 bin dosya bir anda kadın artık burada ulaşmayacak. Çünkü ikinci evliliğini yapamıyor. İmam nikahı dedikleri usulle yapmak zorunda, burası tanımıyor. Pasaportu değiştiği için giriş çıkışta sıkıntı yaşıyor. Çocuk velayetiyle ilgili farklı sıkıntılar yaşıyor vesaire. Artık bu düzenleme onları da, bu problemleri de ortadan kaldırmış oldu.
Tabii pek çok öneride bulundunuz o komisyon raporunda ve bunlardan önemli bir kısmının da bakanlıklar tarafından da üzerinde çalışıldığını belirtelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile birleştirildi yeni dönemde. Evet. Bu yönüyle de önem taşıyor çalışmalar şüphesiz.
Evet. Toplantılar sırasında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun gelecek 2 yıla ilişkin stratejileri de masaya yatırıldı. Komisyon olarak yeni dönem öncelikleriniz neler olacak?
Komisyonda az önce ifade ettiğim iki alt komisyon başlığında, yani hem İstanbul Sözleşmesi'nin takibi ve çalışmalarıyla ilgili olan, hem kız çocukları başta olmak üzere mühendislik alanlarına, matematik, mühendislik, bilim alanlarına yönlendirme. O çalışma 2019 itibariyle bir önemli bir rapor getirecektir. 4 ay ile 6 ay arasında sürüyor, bazen 1 yılı buluyor. O devam edecek. İkinci olarak yine komisyonumuzda Birleşmiş Milletler'le bu Aralık itibariyle biten siyasal katılımla ilgili projeyi tamamlamış olduk. 2019'da yine İsveç Kalkınma Bankası işbirliğiyle yine KEFE'in paydaş olduğu, proje paydaşı olduğu çalışmanın bir teklifi de geldi o çalıştayda. Tabii ortak bir karar olursa 2019 yine uluslararası kuruluşlarla bir proje daha, yeni bir projenin de başlangıcı olabilir. Bildiğim kadarıyla mevcudun devamını da yapabiliriz. Ya da yerel parlamentolarla ilgili ne yapabiliriz, o başlıkla ilgili bir düzenlemeye de çevirebiliriz gibi öneriler oldu. Ama 2019 Ocak ayında bu şekillenecek. Hı hı. Bu çerçevede bir çalışma öngörülüyor.
Sayın Kaynarcı, programınız çok yoğun biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Erivan'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi toplantısına katıldınız. Oradan Mardin'e geldiniz, kadınlarla ilgili toplantıya katıldınız. Oradan seçim bölgeniz İstanbul'a gittiniz. Oradan gelip Ankara'da şimdi hem parlamenter hem AK Parti'de toplantılara katılıyorsunuz.
Üç çocuk annesi olduğumu da
evet, hakikaten başlangıcı bir trafiğiniz var. Allah kolaylık versin. Yani şimdi o toplantılar arasında sizi ağırladık. Tabii kadın hakları deyince Sayın Kaynarcı uzun süredir bu konularla ilgili zaten çalışmalar yapıyordu. Ama öyle deyince o toplantılara bile ara verip geldi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Son olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza vermek istediğiniz mesaj nedir efendim?
Türkiye AK Parti hükümetleri dönemindeki bütün kazanımlarıyla birlikte elhamdülillah başladığı yerden çok daha iyi noktada. Daha iyi olabilmesi için çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bakın şu anda bu hafta itibariyle 10 Aralık'ta bütçemiz geçecek ve 22'sinde inşallah öngörü odur tamamlanacak. Evet. Ve bu bütçede de yatırım ağırlıklı bir bütçeyi görüyoruz. Yine eğitimi öncelikleyen bir bütçeyi görüyoruz. Yine sağlığı, sosyal politikalara ciddi kaynak aktaran bir bütçeyi görüyoruz. Bu şu demek, bu vatandaş odaklı bir siyaset demek, insanı yücelt ki devlet yücelsin demek. Yani insan odaklı bir çalışma. Burada çalıştığımız, burada gerçekleştirdiğimiz bütün mevzuat değişiklikleri, bütün yasal düzenlemeler, dünyanın hangi noktasında olursa olsun vatandaşlarımızın her birini direkt ilgilendiriyor. Hepsi bizim için çok değerli. Onların da yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesi, buradaki iradeyle ilgili karar alabilmesini de bizim hükümetimiz döneminde başlattık. Bu çok önemliydi. O yüzden daha iyi olacak her şeye rağmen, işte 17-25 Aralık krizine, arkasından çıkartılmak istenen gezi olaylarına, devamında 15 Temmuz garabetine, o vahşi, o korkunç dönemde yaşatılmak istenenlere, hele şimdi Ağustos itibariyle 2018'de ekonomik anlamda vurmaya çalışanlara rağmen Türkiye ayakta, Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye bu dönemde de elhamdülillah, Allah'a çok şükürler olsun ki hiç kimseye muhtaç olmadan, IMF'e muhtaç olmadan büyüme hızını dünya ortalamasındaki büyümelere oranla iyi noktada tutmayı başararak ilerlemeye devam ediyor. Daha iyi olacak umudunu yüreğimde taşıyorum. Çalışmalarımızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'ydı. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla, hoşçakalın.
Meclis gündemi.